12. dizin sayfa 295. 3. bölüm. 25. kısım sayfa 297. Balta girmemiş orman. Arabayı kiralayan Amerikalı diplomat Ronald Proctor oldu. Satın aldığı yer doğru düzgün bir müessese değildi. Yerel bir gazeteye ilan veren özel bir satıcıyla işini halletmişti. Cherokee ikinci el fakat bakımlıydı. Amerikan ordusunda eğitim almış yeni sahibi tarafından biraz elden geçirilince görevini mükemmel yapacaktı. Satıcıyla yaptığı anlaşma basit fakat iki taraf için de avantajlıydı. Nakit olarak 10.000 dolar ödeyecekti. Aracı kendi 4/4'ü Amerika'dan gelene kadar bir ay kullanacaktı. Arabayı 30 gün sonra kazasız belasız geri getirdiği takdirde satıcı onu geri alacak ve Nash'e 5.000 dolar iade edecekti. Satıcı hiç yorulmadan kazanacağı 5.000 dolarlık avantaja seviniyordu. Karşısındaki adam sempatik bir Amerikan diplomatı olduğuna, Cherokee'de 30 gün içinde geri gelebileceğine göre belgeleri değiştirme külfetine katlanmak saçma görünüyordu. Durup dururken maliyeyi harekete geçirmenin anlamı var mıydı? Proctor çiçek ve sebze marketinin arkasındaki kilitli garajda sundurmayı da kiraladı ve sonunda doklara inerek sandığını aldı. Sandık garajda açıldı, içindekiler de iki kalın takım çantasının içine itinayla istiflendi. Bu işte olup bittikten sonra Ronald Proctor yeryüzünden silindi. Washington'da Paul Dever o günler geçtikçe endişeyle meraktan kıvranmaya başladı. Bu adam da neredeydi? Vizesini kullanıp Suriname'a girmiş miydi? Yolda mıydı? Merakını gidermesinin kolay yolu Redmond Street'teki Amerikan elçiliği kanalıyla doğrudan Surinam otoritelerine sormaktı. Ama bu Surinamlıları merakını uyandıracaktı. Bu ilginin nedenini öğrenmek isteyecekler ve sorular sormaya başlayacaklardı. Adamı kendileri tutuklayıp sorguya çekerlerdi. İntikam gönüllüsü serbest bırakılmasını sağlayabilir ve yeniden işe başlayabilirdi. Peşaver'e gitme düşüncesinden zaten rahatsız olan Sırp bu arada paniğe kapılabilir ve anlaşmayı bozabilirdi. Davero bu nedenle içi içini yiyerek bekledi. Paramaribo'daki minik San Martin konsolosluğu kelebek koleksiyoncusu olduğunu iddia eden bir Amerikalı'nın vize almak için başvurabileceği konusunda Albay Moreno tarafından uyarılmıştı. Vize hemen verilecek ve Albay anında bilgilendirilecekti. Ama Medvers Watson adında hiç kimse gözükmedi. Aradıkları adam yaptığı son alışverişler yanındaki bir torbada olduğu halde Parbo'nun ortasındaki bir teras kafede oturuyordu. Tarih 24 Ağustos'u gösteriyordu. Şehrin kamp ve av malzemeleri satan Swarten Hovenbrook sokağındaki biricik dükkanından gerekli malzemeleri satın almıştı. Londralı iş adamı Bay Henry Nash olarak sınırın öte yanında işine yarayacak hiçbir şey getirmemişti. Fakat diplomatın sandığındakiler ve o sabah satın aldıklarını düşününce eksik olan hiçbir şey aklına gelmiyordu. Böylece Parbo birasını yudumluyor ve bir süre için içebileceği son içkinin keyfini çıkarıyordu. Bekleyenler ayın 25. sabahında zahmetlerinin mükafatını gördüler. Nehirdeki geçit yerinde kuyruk her zamanki gibi çok ağır ilerliyor, sivrisinekler de her zamanki gibi yoğun bulutlar halinde işlerini görüyorlardı. O ana kadar geçebilmiş olanlar tarım ürünleri yüklü bisikletleri, motosikletleri ve paslı kamyonetleriyle yerli halktı. Surinam tarafındaki kuyrukta yalnız bir tek şık araba dikkati çekiyordu. Direksiyonunda beyaz bir adamın oturduğu siyah bir Cherokee. Arkasında kırık beyaz renkli gofre kumaştan buruşuk bir ceket, başında ekru renkli bir Panama şapka, gözlerinde kalın çerçeveli gözlük vardı. Dipnot, Panama şapka. Güney Amerika palmiyesinin kurutulmuş yapraklarından yapılmış ince hasır erkek şapkası. Diğerleri gibi oturup sivrisinekleri kovuyor, sonra zincirli sal yeni bir yük alıp kombininin diğer yakasına geçerken sırada birkaç metre ilerliyordu. Bir saat sonra en sonunda feribotun yassı demir güvertesindeydi. El frenini çekti ve arabadan inerek nehri seyretmeye koyuldu. San Martin yakasında da geçiş izni bekleyen 6 arabalı kuyruğa katıldı. San Martin kontrol noktası daha sıkıydı ve bekleşen bir düzine kadar muhafızın arasında bir heyecan göze çarpıyordu. Yol betonla ağırlaştırılmış 2 petrol varilinin arasına uzatılmış çizgili bir sırıkla kesilmişti. Bir yandaki barakada başı pencereden gözüken bir subay bütün geçiş belgelerini inceliyordu. Akrabalarını ziyarete ya da Parbo'da satacakları tarım ürünlerini satın almaya gelmiş Surinamlılar bunun nedenini merak etmiş olmalılardı. Ama 3. dünya ülkelerinde sabretmek olağan, herhangi bir konuda bilgi ise fazla değildi. Cherokee bariyere yaklaştığında hava kararmak üzereydi. Bir asker bir parmak hareketiyle pasaportu istedi. Onu Amerikalı'dan aldı ve pencereden içeri uzattı. Cipin sürücüsü sinirli gözüküyordu, ter döküyordu. Askerle göz göze gelmemeye çalışıyordu, bakışını ileriye dikmişti. Zaman zaman barakanın penceresine yan gözle bakıyordu. Bir ara içerideki subayın irkildiğini ve telefona sarıldığını gördü. Keçi sakallı yolcu işte o zaman paniğe kapıldı. Motor birden gürledi, hemen arkasından siyah renkli ağır 4-4 birden ileri atıldı. Arabanın aynası bir askeri havaya savururken çizgili sırığı da devirerek ilerisindeki kamyonetlerin etrafında fırıldak gibi döndükten sonra alacakaranlığın içinde kayboldu. Cherokee'nin arkasında kaos hüküm sürüyordu. Uçan sırığın bir ucu subayın yüzüne çarpmıştı. Sınır kontrol görevlisi bağırarak barakadan dışarı koştu. Elinde Profesör Medvers Watson adına çıkarılmış bir Amerikan pasaportunu sallıyordu. Barakada sınır kontrol görevlisinin arkasında duran Albay Moreno'dan iki gizli polisi ellerinde tabancalarıyla dışarı fırladılar. Bir tanesi geri döndü ve 40 mil doğudaki başkentle telefon bağlantısı kurmaya çalıştı. Kırık burnunu avuçlayan subayı görünce harekete geçen bir düzine asker koyu yeşil kamyona doluştular ve Cherokee'nin arkasından atıldılar. Gizli polisler de kendi mavi Land Rover'larına koştular ve askerleri izlediler. Fakat Cherokee o zamana kadar iki köşe dönerek gözden kaybolmuştu. Langley'de Kevin McBride onu St. Martin City'de Albay Moreno'nun ofisine bağlayan telefonun üstündeki ampulün yanıp söndüğünü gördü. Ahizeyi kulağına götürdü, söylenenleri not etti. Birkaç soru sordu ve yanıtları yine kaydetti. Sonra Paul Devereaux'u görmeye gitti. Onu yakaladılar dedi. Gözaltına alınmış mı? Hemen hemen. Düşündüğüm gibi Surinam'dan nehir yoluyla girmeye çalışmış. Pasaportuna fazlaca ilgi gösterildiğini ya da nöbetçilerin telaşlandıklarını fark etmiş olmalı. Her neyse bariyeri devirip gümbür demiş gitmiş. Albay Marion'a gidebileceği bir yer olmadığını söyledi. Her iki yan balta girmemiş orman. Yollarda da devriyeler var. Adamın sabaha kadar ellerinde olacağını söylüyor. Zavallı adam dedi Devereaux, evinde kalmalıydı. Albay Moreno fazla iyimserdi. Av iki gün sürdü. Haberi otoyolun sağ yanından ayrılan bir patikanın 2 mil uzağında oturan bir orman çiftçisi getirdi. Bir akşam önce ağır bir aracın evinin yanından gümbürdeyerek geçtiğini duymuş, karısı da hemen hemen yeni gibi gözüken büyük bir cibin patikadan geçtiğini görmüştü. Çok doğal olarak bunun hükümete ait bir araç olduğunu varsaymıştı. Kuşkusuz hiçbir çiftçi veya tuzakçının böylesi bir araca sahip olacak parasının bulunacağı düşünülemezdi. Ancak cip ertesi geceye kadar geri dönmeyince ana yola kadar yürümüş ve orada bir devriye müfrezesi bularak durumu anlatmıştı. Askerler Cherokee'yi buldular. Çiftçinin kulübesinden sonra 1 mil daha ilerlemiş, ancak yağmur ormanında kendine yol açmaya çalışırken bir hendeye burunüstü yuvarlanmış ve 45 derecelik bir açıyla orada takılıp kalmıştı. Derin izler kaçan sürücünün hendekten kurtulmaya çalıştığını gösteriyordu. Fakat panik duygusu durumunu daha da kötüleştirmişti. Dört dördü ancak şehirden getirilen vinçli bir kamyon oradan çıkarabilmiş, sonra dönerek ana yola yönelmişti. Bizzat Albay Moreno olay yerine geldi. Karışmış toprakları, parçalanan fidanları ve koparılmış asmaları inceledi. İz sürücüler ve köpekler iş başına dedi. Cherokee ile içindeki her şey ofisime getirilsin. Hemen şimdi. Fakat karanlık bastırdı. İz sürücüler basit insanlardı. Orbanın ruhlarının ortalıkla dolaştıkları karanlıktan korkuyorlardı. Ertesi sabah şafak sökerken kolları sıvadılar ve avlarını öğleye doğru buldular. Moreno'nun adamlarından biri de yanlarındaydı ve bir cep telefonu bulunuyordu. Telefon geldiği sırada Moreno ofisindeydi. 30 dakika sonra Kevin McBride Devereaux'un ofisine girdi. Onu buldular, ölmüş dedi. Devereaux masasının üstündeki takvime baktı. 27 Ağustos'u gösteriyordu. Senin orada bulunman gerekir dedi. McBride derin bir göğüs geçirdi. Berbat bir yolculuk bu Paul dedi. Bütün baş belası Karayiplerin kat edilmesi gerekiyor. Şirketin uçaklarından birini ayarlarım. Yarın sabah kahvaltı zamanında orada olman gerekir. Bu kahrolası sorunun sonsuza dek sona erdiğine benim kanaat getirmem yeterli değil. Zil için de inanması gerekir. Git oraya Kevin. İkimizi de inandır. Langley'in sadece intikam gönüllüsü şifre adıyla tanıdığı adam, Piper'la bölgenin yukarısında uçarken ana yoldan ayrılan patikayı keşfetmişti. Nehirle 40 mil daha doğudaki başkent arasında otoyoldan ayrılan bir düzine patikadan bir tanesiydi. Her bir patika 1 veya 2 çiftliğe hizmet ediyor, sonra siliniyordu. Zamanında bunların fotoğrafını çekmeyi düşünmemiş, bütün filmi El Punto'daki plantasyon için saklamıştı. Ama onları hatırlıyordu ve talihsiz charter pilotu Lawrence'la yaptığı dönüş uçuşunda onları tekrar görmüştü. İntikam gönüllüsünün seçtiği patika nehirden itibaren üçüncüsüydü. Gözle görülür kayma izleri bırakmamak ve Cherokee'yi patikaya çıkarmak için yavaşladığı sırada peşindekilerle arasında yarım millik bir avans vardı. Motoru susturarak bir dönemeçte durduğu sırada izleyicilerin gümbürtüler arasında uzaklaştıklarını duydu. Çiftliğe gidiş zahmetli değildi ama çiftlikten sonrası uzun ve yorucu bir yürüyüş gerektiriyordu. Aracı sık ormanda bir mil kadar ilerledikten sonra karanlıkta araçtan indi, ileriye yürüdü, bir hendek buldu ve aracı buraya devirdi. İş sürücülerin bulmasını istediği şeyleri bıraktı. Geri kalanları ise yanına aldı. Yük ağırdı. Sıcak gece saatlerinde bile bunaltıcıydı. Balta girmemiş ormanların geceleri sakin yerler oldukları düşüncesi yanlıştır. Hışırtılar, bıraklamalar, kükremeler duyulur. Ama oralarda cinler, periler yoktur. Adam pusulasını ve el fenerini kullanarak önce batıya sonra da güneye bir mil kadar yürüdü. Bir yandan da kendine geçit açmak için bıçağını sağa sola saplıyordu. Bir mil kadar ileride iş sürücülerinin bulmasını istediklerinin kalan bölümünü bıraktı. Artık yükü hafiflemişti. Küçük bir sırt çantası, bir su şişesi, bir cep feneri ve ikinci bir bıçakla nehir kıyısına doğru ilerledi. Şafak sökerken nehirdeki geçit yeriyle araba feribotunun oldukça yukarısındaki bir noktada kombiniye vardı. Şişirilebilir hava yatağı nehri geçmek için yapacağı seçim olmamakla beraber onunla yetinmek zorundaydı. Lacivert yatağın üstünde yüzük oyun yatarak her iki eliyle kürek çekiyordu. Öldürücü bir su yılanı kayarak yanından geçerken ellerini sudan çekti. Göz kapaksız boncuk gibi bakış birkaç santim öteden üzerine dikildi. Fakat yılan durmayarak nehrin aşağılarına doğru yoluna devam etti. Adam bir saat boyunca elleriyle kürek çekerek ve sürüklenerek en sonunda Surinam kıyısına vardı. Sadık hava yatağı delinerek yok edilmeye terk edildi. Leke ve çamur içindeki derisi sivrisinek ısırıklarıyla delik deşik olmuş, orasına burasına sülükler yapışmıştı. Parbon'un dönüş yolu üstünde sürüklenirken sabah saatleri yarılanmıştı. 5 mil sonra dost canlısı bir işportacı başkentler aradaki 50 mil boyunca karpuzlarının üstünde yolculuk etmesine izin verdi. İngiliz iş adamının bu durumda çıka gelmesini Krasnopolski'deki dostlar bile hoş karşılamayacağından adam bir dükkanda üstünü değiştirdi. Bir garajın tuvaletinden ve sülükleri yakmak için gazlı bir çakmaktan yararlandı. Biftek ve patates kızartmalı bir yemek için oteline döndü. Birkaç şişe parbo devirdikten sonra da uyudu. O sırada 9000 metre yüksekte şirketin Learjet'i tek yolcusu olan Kevin McBride'la birlikte Birleşik Amerika'nın doğu kıyısı boyunca güneye doğru yol alıyordu. Bu eninde sonunda alışabileceğim bir ulaşım aracı olsa gerek diye düşündü McBride. Kuzey Florida'daki eski Eglin Hava Üssü'nde sonra da Barbados'ta inip yakıt ikmali yaptılar. Bir araba CIA'nin adamını Albay Moreno'nun Kentin kıyısındaki bir palmiye korusunda bulunan gizli polis merkezine götürmek üzere San Martin City Havaalanı'nda bekliyordu. Şişman albay konuğunu ofisinde bir şişe viskiyle karşıladı. McBride, korkarım saat benim için biraz erken albay dedi. Saçma dostum, bir şeyin şerefine içmek için vakit hiçbir zaman fazla erken değildir. Gelin düşmanlarımızın ölümüne içelim. İçtiler, halbuki McBride bu saatte ve bu sıcakta bir fincan kahveyi tercih ederdi. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı albay? Bir açıklama yapmak istiyorum, iyisini size göstereyim. Ofise bitişik bir toplantı odası vardı ve belli ki albayın hazırladığı dehşet verici gösteri için düzenlenmişti. Ortadaki uzun masa beyaz bir örtüyle kaplıydı. Altında kanıtların bir kısmı yer alıyor olmalıydı. Duvarların dibine dizili başka 4 masanın üstünde de karışık bazı cisimler sergilenmişti. Albay Moreno ilk önce daha küçük masalardan birine yaklaştı. ''Size söylemiştim, dostumuz Bay Watson önce paniğe kapıldı. Direksiyonu yandaki bir patikaya kırdı ve yağmur ormanından geçerek kaçmaya yeltendi. Olanaksız bir seçim. Cipi bir hendeğe yuvarlandı ve bir daha oradan çıkamadı. Araç şimdi bu pencerelerin altındaki avluda duruyor. İçinde terk edilen eşyanın bir kısmı işte burada.'' Bir numaralı masada dayanıklı giysiler, yedek çizmeler, madeni su maşrapaları, sivrisineklere karşı cibinlik, böcekleri kaçırıcı maddeler, su arıtma tabletleri yer alıyordu. 2 numaralı bir çadır, çadırı tutturmak için kazıklar, bir fener, 3 ayaklı bir sehpanın üstünde çadır bezinden bir leğen, türlü tuvalet eşyası sergilenmişti. McBride, kamp yapma amaçlı normal bir gezide alınacak her şey var burada dedi. Çok doğru dostum, adam belli ki bir süre ormanda saklanacağını, belki de El Punta'dan çıkan yolda hedefine bir baskın yapacağını düşündü. Ne var ki o hedef yolculuğa çıkınca hemen hiçbir zaman yolu tercih etmez, en azından zırhlı bir limuzinle seyahat eder. Bu kiralık katil o kadar da işin ehli değilmiş. Silah çantasını bırakırken bunu da arkasında bırakmış. Ona fazla ağır gelmiş olmalı. Albay 3 numaralı masadaki kanıtları gözden gizleyen çarşafı hızla çekti. Burada bir Remington 3 çift O6 ile birlikte dev bir dürbünle bir kutu mermi vardı. Amerika'nın silah satan dükkanlarında av tüfeği olarak satılan silahın bir insanın kafasını da götürmesi işten değildi. Keşiflerini sıralamaktan belli ki derin bir haz duyan şişman adam, adamınız bu noktada aracını ve donanımının %80'ini bıraktı diye devam etti. Herhalde nehre ulaşmak düşüncesiyle yaya olarak yoluna devam etti. Ama yağmur ormanına alışık bir savaşçı değilmiş. Nereden mi biliyorum? Yanında pusulası yokmuş. 300 metre kadar ilerledikten sonra yolunu şaşırdı. Batı yönündeki nehire doğru gidecek yerde güneye saparak ormanın derinlerine girdi. Onu bulduğumuzda bütün bunlar etrafa saçılmıştı. Sonuncu masada boşalmış bir su kabı, bir orman miğferi, bir bıçak ve bir cep feneri yer alıyordu. Ayrıca kalın tabanlı çizmeler, bir kamuflaj pantolonuyla gömleğinin yırtılmış parçaları, bu koşullar için tamamen elverişsiz pamuklu kumaştan bir ceketin yine yırtık parçaları, pirinç tokalı bir deri kemer, hala kemere ilişik kınının içinde bir bıçak vardı. Onu bulduğunuzda üstünde yalnız bunlar mı vardı? Öldüğü zaman yalnız bunları taşıyormuş. Paniği arasında asıl yanına alması gereken şeyi bırakmış. Tüfeğini. Tüfeği yanında olsa sonunda belki kendini savunabilirdi. Demek adamlarınız yetişip onu vurdular. Albay Moreno şaşkınlıkla karışık bir masumiyetle avuçlarını iki yana açtı. Biz mi? Biz mi onu vuracaktık? Silahsız bir adamı. Tabii ki hayır. Onu canlı olarak istiyorduk. Hayır hayır. Kaçtığı gece sona ermeden ölmüş. Yağmur ormanını bilmeyen oraya girmemeli. Hele gerekli donanımdan yoksun olan ve paniğin pençesindeki biri. Üstelik gece vakti asla. Öyleyse %100 ölümcül olur. Bakın. Albay abartılı bir hareketle ortadaki masayı örten çarşafı yana çekti. İskelet bir torba içinde ormandan getirilmişti. Ayakları hala çizmelerinin içindeydi. Kemikleri de hala lime lime paçavralara sarılıydı. Kemikleri gerçekçi şekilde düzene koyması için hastaneden bir doktor çağrılmıştı. Ölen adamın ya da ondan kalanların yani kemiklerin derisi, eti ve iliğinden eser kalmamıştı. Albay Moreno işaret parmağıyla bir noktaya vurarak "Olanların açıklaması işte burada." dedi. Sağ bacağın uyluk kemiği orta yerinden çat diye kırılmıştı. Buna bakarak olanları açıklayabiliriz dostum. Adam panikledi ve kaçmaya başladı. Elinde sadece cep feneriyle ve pusuladan yoksun olarak bilinçsizce koşuyordu. Kazaya uğrayan araçtan sadece 1 mil uzaklaşabildi. Sonra ayağının bir köke, gizli bir ağaç parçasına ya da bir sarmaşığa takılmasıyla yere kapaklandı. Çat! Al sana bir kırık bacak. Artık koşamıyor, yürüyemiyor, hatta sürünemiyordu bile. Silahı olmadığından yardım bile isteyemiyordu. Sadece bağırabiliyordu ama neye yarar? Biliyor musunuz, bu ormanlarda jaguarlarımız var. Evet, var. Sayıları pek fazla değil onların. Ama 75 kiloluk taze et ciyak ciyak bağırmakla ısrar ederse, onu bir jaguarın bulması olasılığı kuvvetli. Burada da olan bu oldu. Kollar, bacaklar, küçük bir açıklığın dört yanına saçılmıştı. Orası bir erzak dolabı artık. Rakun taze et yer. Pumayla Kuati de öyle. Ağaçların tepesini aydınlatan gün ışığı ormanın akbabalarını getirir. Bir cesede ne yapabildiklerini hiç gördünüz mü? Hayır mı? Hiç de güzel bir manzara değildir. Ama eksiksiz bir çalışma. Sonunda da ateş karıncalarına sıra gelir. Ben ateş karıncalarını bilirim. Doğanın en inanılmaz temizlikçileridirler. Kalıntının 50 metre kadar uzağında karıncaların yuvasını bulduk. Keşiferleri vardır bilir misiniz? Göremezler ama koku alma duyuları korkunçtur. Ve tabii ki cesedin kokusu 24 saate kadar göklere yükselir. Yetti mi? Yetti, dedi McBride. Saat erken bile olsa ikinci bir viski istiyordu. Albayın ofisine döndüklerinde gizli polisler küçük bazı cisimler getirdiler. Arkasında MW harfleri işli bir çelik saat, üstünde yazı olmayan bir yüzük. Cüzdan yoktu, dedi albay. Eğer deriden yapıldıysa avcılardan biri kapmış olmalı. Ama bu belki daha da iyi. Belki de tanındığında sınırdaki geçiş noktası da onu bırakmak zorunda kalmıştı. Sözü edilen Medvers Watson adına çıkarılmış bir Amerikan pasaportuydu. Mesleği bilim adamı olarak gösterilmişti. McBride'ın vize başvuru formunda gördüğü yüz, gözlüğü, cılız keçi sakalı ve aynı çaresiz yüz ifadesiyle ona bakıyordu. CIA'nın adamı çok haklı olarak Medvers Watson'ı bir daha kimsenin göremeyeceğini düşündü. Washington'daki amirimi arayabilir miyim? Albay Moreno lütfen dedi, sizi yalnız bırakacağım. McBride evrak çantasından dizüstü bilgisayarını çıkardı ve konuşmayı meraklı kulaklardan koruyacak bir dizi numara çevirerek Paul Devereaux'u aradı. Dizüstüne bağlı cep telefonuyla Devereaux'un hatta gelmesini bekledi. Albay Moreno'nun anlattıklarını ve kendi gördüklerini amirine özetledi. Araya bir sessizlik girdi. Devereaux sonunda eve dönmeni istiyorum dedi. Sorun değil dedi McBride. Moreno tüfek dahi bütün ıvır zıvırı alıkoyabilir ama pasaportu istiyorum. Ha bir şey daha var. McBride dinledi. Ne istiyorsunuz? Dediğimi yap Kevin. Sana iyi yolculuklar. McBride ne yapılmasının emredildiğini albaya anlattı. Şişman polis müdürü omuzlarını silkti.
Ne kadar kısa bir ziyaret, kalmalıydınız. Teknemde açık denizde bir istakoz şölenine ne derdiniz?
Hayır mı? Neyse, pasaportu alacaksınız tabii, geri kalanları da. Omuzlarını silkti.
İsterseniz hepsini alın.
Yalnız bir tanesinin yeteceğini söylediler. 26. kısım, sayfa 310. Hile. McBride 29 Ağustos'ta Washington'a döndü. Aynı gün Paramaribo'da Bay Henry Nash, majestelerinin dış işlerine ve imparatorluk işlerine bakan, bakanı tarafından verilen pasaportla San Martin Cumhuriyet Konsolosluğu'na girdi ve bir vize istedi. Bir sorun çıkmadı. Tek memurluk ofisteki konsolos bir adalet kaçkınının ülkesine girmeye çalıştığı birkaç gün önce bir heyecanın yaşandığını biliyordu. Ama sorunun önüne geçilmişti. Adam ölmüştü. Hemen vizeyi verdi. Bütün derdin kaynağı Ağustos ayıydı. Acele olarak hiçbir işi yaptıramıyordunuz. Washington'da bile, hatta adınız Paul Dever olsa bile. Öne sürülen özür hep aynıydı. Üzgünüm efendim, tatile çıktı. Gelecek hafta dönecek. Böylece Ağustos ayı yavaş yavaş Eylül'e yerini bıraktı. Devereaux peşinde olduğu yanıtların ilkini aldığında tarih 3 Eylül olmuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın pasaport bölümündeki adam, bu belki de şimdiye kadar gördüğümüz en mükemmel sahtekarlık örneği dedi. Aslında bir zamanlar gerçekti ve tarafımızdan basılmıştı. Fakat yaşamsal önemi olan iki sayfa bir uzman tarafından çıkarılmış ve yerine başka bir pasaporttan alınmış iki sayfa eklenmiş. Medvers Watson'ın adıyla fotoğrafının bulunduğu bu sayfalar, bildiğimiz kadarıyla gerçekte böyle bir kimse yok. Bu pasaport numarası da hiçbir zaman verilmemiştir. Paul Devereaux, üstünde bu pasaport olan bir adam uçakla Birleşik Amerika'ya girip çıkabilir mi diye sordu. Pasaport o kadar mükemmel mi?
Tabii ki çıkabilir dedi uzman. Pasaport çıkışta sadece hava yolunun personeli tarafından kontrol edilir. Hiçbir bilgisayar veri tabanı işin içine girmez. Ama ülkeye giriş farklı.
Görevli memur pasaportun numarasını veri tabanından geçirmeye kalkıştığı anda sorun çıkması kaçınılmaz. Bilgisayar hemen böyle bir numara yok diye yanıt verecektir.
Pasaportu bana iade edebilir misiniz?
Üzgünüm Bay Devereaux, sizlere yardım etmek isteriz ama bu şaheser sahtekarlık müzemize katılacaktır. Öğrencilerimizin bunu incelemeleri gerek.
Diğer yandan Devereaux'un yararlı bağlantılarının bulunduğu Bethesda'daki adalet patolojisi biriminden hala bir yanıt gelmemişti. Kiralanmış küçük bir arabanın direksiyonundaki Bay Henry Nash, aynı ayın 4'ünde içinde yazlık giysilerle bir iki takım iç çamaşırının bulunduğu küçük bir çanta ve San Martin vizesinin basılı olduğu İngiliz pasaportuyla Combini Nehri sınır geçişindeki araba feribotundaydı. İngiliz aksanıyla Oxford'la Cambridge'i yutturmayabilirdi ama Flemenkçe konuşan Surinamlılarla İspanyolca konuşan San Martinlilerin arasında bir sorunla karşılaşmayacağını tahmin ediyordu. Karşılaşmadı da.
İntikam gönüllüsü ayaklarının altında kahverengi nehrin akışını seyrederken bu uğursuz yeri bir daha görmediği takdirde çok mutlu olacağını düşünüyordu. Nehrin San Martin kıyısında çizgili sırık gibi gizli polislerle askerler de gitmişlerdi. Sınır eski uyuşuk haline geri dönmüştü. Arabadan indi, pasaportunu barakanın yanındaki penceresinden içeri uzattı. Yüzünde anlamsız bir gülümsemeyle durdu ve bir yandan yelpazelenerek beklemeye başladı. Her türlü havada atletiyle dolaşması her zaman hafif güneş yanığına sahip olmasını sağlamıştı. Tropik bölgede geçirdiği iki hafta sonunda ise teni kahverengiye dönmüştü. Açık kumral saçları Paramaribo'da bir berberin elinden geçmişti ve şimdi hemen hemen siyah denebilecek kadar koyu bir kestane tonunu almıştı. Bu da Londralı Bay Nash'in tanımına uyuyordu. Otomobilinin bagajıyla elbise çantasına üstün körü göz atıldıktan ve pasaportu da gömleğinin üst cebine döndükten sonra Bay Nash ülkenin başkentine doğru yoluna devam etti. Sağdaki 3. patika hizasına varınca onu gören olup olmadığını kontrol etti ve tekrar yağmur ormanına girdi. Çiftlik yolunun yarı yerinde durdu ve arabayı tornistan ettirdi. Dev baobab ağacını bulması zor olmadı. Sağlam siyah ip ise hala bir hafta önce ağacın gövdesinde oyduğu yarığın derinindeydi. İpi gevşetip koy vermesi üzerine kamufle edilmiş sırt çantası, gözlerden gizli olarak asılı durduğu dalların arasından aşağı indi. Torbanın içinde kaçak sırbın çiftliğinin yukarısındaki dağ sırasının doruğunda geçireceği günlerde ve aşağıdaki kaleye inişi için gereksineceği her şeyin bulunmasını diliyordu. Sınırdaki gümrük memuru arabanın bagajındaki 10 litrelik plastik bidona fazla dikkat etmemişti. İngiliz agua yani su deyince başını sallayıp bagajın kapağını örtmüştü. Suyun sırt çantasına eklenmesi, daha tırmanışta değme atletin sınırlarını zorlardı. Ama günde 2 litre suyun onun için yaşamsal önemi vardı.
İntikam gönüllüsü acele etmeden başkenti açtı. Bu arada Albay Moreno'nun masasının başında oturduğu palmiye korusunun yanından geçti ve doğuya doğru devam etti. Öğle yemeğinden hemen sonra ortalıkta kimselerin görünmediği siesta saatinde La Bahia tatil köyünden geçti. Araba şimdi San Martin plakası taşıyordu. İntikam gönüllüsü eski atasözünü unutmamıştı. Bir ağacı nerede saklarsınız? Bir ormanda. Bir kayayı nerede saklarsınız? Bir taş ocağında. Küçük arabayı halka açık otoparka bıraktı, sırt çantasını omuzlarına geçirdi ve doğu yönünde şehirden çıktı. Yükünü sırtında taşıyan biri daha. Ortalık kararmaya yüz tuttu. Yolcu ilerisinde çiftliği etrafı saran yağmur ormandan ayıran paralel dağ sıralarının doruğunu gördü. Yolun karanın içine kıvrıldığı, tepelerin etrafını çevirdiği, Maroni ile Fransız Guyanası sınırına doğru uzandığı noktada yoldan ayrılıp tırmanmaya koyuldu. Boğazdan yılan kavi kıvrımlarla inen ve uçaktan alınmış fotoğraflardan seçtiği bir doruğa doğru açı çeviren dar patikayı gördü. Karanlık daha fazla ilerlemesini olanaksızlaştırınca yolcu sırt çantasını yere bıraktı ve içindeki yiyeceklerden kendine yüksek kalorili bir akşam yemeği hazırladı. Değerli sudan bir bardak doldurup içti, sonra torbasına yaslanarak uyudu. New York'ta kamp malzemesi satan mağazalardan hazır ordu kaynaklı yiyeceklerden almamıştı. Çok kötü olduklarından Körfez Savaşı'nda askerler tarafından, Etiyopyalılar tarafından geri çevrilmiş yiyecekler olarak isimlendirildiklerini anımsıyordu. Sığır eti, kuru üzüm, ceviz ve dekstrozdan oluşan yiyecek listesini kendi hazırlamıştı. Sonuçta tavşanınkilere benzer dışkı çıkacaktı ama kuvvetini ona ihtiyaç duyacağı zamanı saklamak niyetindeydi. Şafak sökmeden uyandı, bir şeyler daha atıştırdı, biraz su içti ve tırmanmayı sürdürdü. Vardığı bir noktada ağaçların arasındaki bir boşluktan dağın aşağılarındaki nöbetçi binasının damını gördü. Güneş doğmadan doruğa ulaşmıştı. İstediği yerin 200 metre uzağında ormandan çıktığından fotoğraflardaki noktayı bulana kadar yana süründü. Araziyle ilgili görüş yeteneği onu yarı yolda bırakmamıştı. Doruk çizgisinde bitki örtüsünün son kalıntıları tarafından gözden gizlenen bir meyil vardı. Yaprakların altında hareketsiz durduğu yerde kamuflaj gömleğiyle orman şapkası, boyalı yüzü ve zeytuni renkli dürbünü sayesinde aşağıdaki malikaneden görülmeyecekti. Hareket etmek istediğinde doruğun arka yüzüne çekilir ve ayağa kalkabilirdi. 4 güne yakın bir süre ona barınak görevi yapacak küçük kampı hazırladı. Yüzünün boyasını yeniledi ve gözlem yerine süründü. Güneş Fransızlara ait Cayenne şehrinin yukarısındaki ormanları pembeye boyadı ve ilk güneş ışını aşağıdaki yarımadanın üstüne kaydı. El Punto bir zamanlar Brooklyn'deki apartman dairesinin oturma odasını süsleyen maket gibi uzuyor, ışıltılı denizi yaran bir köpek balığı dişini andırıyordu. Aşağıdan donuk bir tınlama kulağa geldi. Birisi bir demir çubuğu dikey asılı bir tren rayına çarpmıştı. Zoraki işçilerin kalkma zamanı gelmişti. Paul Devereaux'un başvurduğu Bethesda'da adalet patolojisi birimindeki dostu ancak ayın 4'ünde onu aradı. ''Yine ne işler çeviriyorsun Paul?'' ''Sen söyle, ne işler çeviriyormuşum?'' ''Görünüşe bakılırsa mezar hırsızlığına kalkıştın.'' ''Açık konuş Gary, ne oluyor?'' Evet, kemik gerçekten de bir uyluk, bir sağ bacağın uyluk kemiği. Tam ortasında temiz bir kırık gözüküyor. Dokuları delen bir kırık değil, kıymıklar da yok. Düşmekten mi oluşmuş? O düşüşte keskin bir kenar ve bir çekiç işin içine karışmadıysa hayır. En büyük korkumu dile getiriyorsun Gary, devam et. Özetle, kemik herhangi bir tıp malzemesi dükkanından satın alınabilecek ve orta çağlardan beri öğrenciler tarafından kullanılan türden anatomik bir iskeletin parçası. Yaklaşık 50 yıllık. Kemik yakın tarihte sert bir darbeyle, büyük bir olasılıkla masa üstünde kırılmış. Nasıl, seni memnun edebildim mi? Aksine, günümü berbat ettin ama yine de sana borçluyum. Devereaux kendisine gelen bütün telefonlar gibi bunu da kaydetmişti. Kaydı dinleyen Kevin McBride sapsarı kesildi. Aman Tanrım! Tanrı yardımcımız olsun Kevin, çuvalladın dostum. Kemik sahte, adam ölmedi. Bütün hikayeyi tasarlamış, Moreno'yu aldattı. Moreno da seni inandırdı. Yani hayatta, bu da geri döneceği anlamına geliyor. Belki geri döndü bile. Kevin, bu çok acele bir durum. Şirket uçağının 1 saat içinde yola çıkmasını, senin de o uçakta olmanı istiyorum. Sen uçakta yol alırken ben Albay Moreno'yu durum hakkında bilgilendireceğim. Sen oraya varana kadar Albay Moreno bu kahrolası intikam gönüllüsünün geri dönmesi veya yolda olması olasılıklarını araştıracak. Haydi git artık. Kevin McBride ayın 5'inde yine Albay Moreno'nun karşısındaydı. Moreno'nun daha önce göstermiş olabileceği dostça tavırdan eser kalmamıştı. Bir kara kurbağasını çağrıştıran yüzü öfkeden kıpkırmızıydı. Bu çok zeki bir adam amigo. Bunu bana söylemedin. Tamam, beni bir kez kafese koydu ama asla bir daha olmayacak. Bak, gizli polis şefi Profesör Medvers Watson'ın sınır kontrolünü atlattığı andan itibaren San Martin Cumhuriyeti'ne her gireni araştırmıştı. Fransız tarafındaki Saint-Laurent-du-Maroni'den 3 balıkçı açıkta bir motor arızasıyla karşılaşmışlar ve San Martin Marinası'na çekilmişlerdi. Şu anda gözaltındaydılar ve bu durumdan hiç hoşnut değillerdi. Surinam yönünden İspanyol asıllı olmayan 4 kişi daha ülkeye girmişti. Fransız Guyana'sındaki Kourou füze rampasına görevli Fransız teknisyenlerden bir grup Maroni Nehri yönünden ucuz seks peşinde gelmişler ve hapse atılarak bunun bedelini ödemişlerdi. Surinam'dan gelen 4 kişiden biri İspanyol, ikisi de Hollandalıydı. Hepsinin pasaportlarına el konulmuştu. Albay Moreno hepsini çıkarıp masanın üstüne fırlattı. "Bunların hangisi sahte?" diye sordu. 8 Fransız, 2 Hollanda, 1 de İspanyol pasaportu. Bir tane eksikti. Surinam tarafından gelen diğer ziyaretçi kimdi?
Bir İngiliz, onu bulamıyoruz.
Ayrıntılar neler? Albay Parbo'daki San Martin konsolosluğundan ve Comini üzerindeki sınır noktasından gelen ifadeleri inceledi.
Adı Nash, Senior Henry Nash. Pasaportunun ve vizesinin hiçbir kusuru yok. Bir iki takım yazlık giysiden başka eşyası yokmuş. Ormanda işe yaramayacak küçük bir arabayla gelmiş. Bu arabayla ana yoldan veya başkentten başka yere gidemez. Ayın 4'ünde, yani 2 gün önce gelmiş.
Hangi otelde kalmış?
Parbo'daki konsolosluğumuza şehirdeki Camino Real otelinde kalacağını söylemiş. Parbo'daki Krasnopolski'den fakslanmış bir rezervasyonu vardı. Ama otele hiç gelmedi.
Şüpheli gözüküyor.
Araba da kayıp. San Martin'de bulunamayacak yabancı araba yoktur. Ama onunkisi bulunamadı. Oysa ana yoldan ayrılmış da olamaz. Bunun üzerine kırsalda bir garaj aklıma geldi. Bu da bir yardımcısı, bir dostu, bir meslektaşı, bir adamı olduğu anlamına gelir. Bütün ülke taranıyor.
McBride yabancı pasaport destesine baktı. Yalnız kendi elçilikleri bu pasaportların gerçek veya sahte olduklarını saptayabilir. Elçilikler de Surinam'da. Adamlarınızdan birinin oraya bir ziyaret yapması gerekecek.
Albay Moreno somurtkan bir suratla doğruladı. Küçük diktatörlük üzerinde mutlak kontrol sahibi olmasıyla övünürdü. Bir aksilik olmuştu.
Siz Amerikalılar Sırbistanlı konuğumuza bir şey çıtlattınız mı diye sordu.
Hayır dedi McBride. Ya siz?
Henüz hayır.
Her ikisinin de makul nedenleri vardı. Ülkesine sığınan adam diktatör Başkan Munoz için bir kazanç kaynağıydı. Moreno o yabancının giderken servetini de beraberinde götürmesine neden olacak kişi olmak istemiyordu. McBride için ise durum bir görev konusuydu. Gerçi o bilmiyordu ama Devereaux Zoran Zil için paniğe kapılıp El-Kaide liderleriyle görüşmek üzere Peşaver'e gitmeyi reddetmesinden korkuyordu. Birisi er veya geç insan avcısını bulmak veya Zilic'e durumu açıklamak zorundaydı. Gitmek üzere yerinden kalkarak,
''Beni lütfen habersiz bırakmayın albay'' dedi. ''Camino Real'de kalacağım. Boş bir odaları varmış.''
McBride tam kapının önüne geldiği sırada Moreno, ''Yalnız kafamı kurcalayan bir şey var.'' dedi.
McBride döndü.
''Evet.
Adı Medvers Watson olan şu adam, vizesiz olarak ülkeye girmeye çalıştı.
Sonra?
Ülkeye girmesi için bir vize alması gerektiğini biliyordu ama bunu umursamadı.
McBride haklısınız dedi, gerçekten garip.
Öyle olunca da ben polis kafasıyla kendi kendime soruyorum, niçin?
Yanıtımın ise ne olduğunu biliyor musunuz senyor?
Söyleyin.
Sorumu şöyle yanıtlıyorum, çünkü yasal yoldan ülkeye girmeye niyetli olmadığı için, çünkü hiç paniğe kapılmadı, çünkü aynen yaptığını yapmak niyetindeydi, ölü numarası yapmak ve Surinam'a dönmek niyetindeydi, sonra da sessiz sedasız geri dönmeyi planlıyordu.
McBride akla yakın diye itiraf etti.
Hemen arkasından kendi kendime bir soru daha soruyorum, demek ki bizim onu beklediğimizi biliyordu, iyi de nasıl bilmiş olabilir?
Moreno'nun mantık yürütme tarzı karşısında McBride dona kaldı. Onlar bunları konuşurken dağın yamacındaki bir çalı kümesin içine tünemiş olan avcı dikizliyor, not ediyor ve bekliyordu. Henüz gelmemiş olan vakti bekliyordu.
27. kısım, sayfa 319. Nöbet. Doğa, maharet ve para bileşiminin yamacın altındaki yarımadada başardığı güvenlik, kendine yeterlilik başarısını seyreden Dexter'ı bayağı etkilenmişti. Kölelerin çalışmasına bağımlı olmasa böylesi hayranlık uyandırabilirdi. Denizin içine uzanan üçgen New York'taki apartmanında makete bakarak hayalinde canlandırdığından daha büyüktü. Dağdaki gizlenme yerinden şimdi seyrettiği üst bir yanından diğer yanına kadar yaklaşık 3,5 kilometre genişliğindeydi. Havadan aldığı fotoğrafların da gösterdiği gibi denizden denize uzanıyor, her yanında da dağ sırası dikey uçurumlar halinde denize iniyordu. İkiz kenar üçgenin yanlarının yaklaşık 3 mil uzunluğunda olduğunu tahmin ediyordu ki bu 3 mil karelik bir yüz ölçümü anlamına geliyordu.
Bu alan her birinin ayrı fonksiyonu olan 4 bölüme ayrılmıştı. Hemen altında uçurumun dibinde özel uçak pistiyle işçilerin köyü yer alıyordu. Kayalık yarın 300 metre kadar uzağında tepesi ustura kadar keskin, tellerle bezeli yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir zincirli çit uzanıyordu. Dexter kuvvetlenen ışıkta dürbünüyle bakınca çitin denizle birleştiği yerde kaya yarının kenarından aşağıya ustura keskinliğindeki tel rulolarının sarktığını gördü. Çitin ucunu dönmenin ya da tepesinden aşmanın hiçbir olanağı yoktu. Uçurumla zincirli çitin arasında yer alan şeridin 2/3 havaalanına ayrılmıştı. Dexter'ın hemen altında uçak pistinin kenarında bir tek büyük hangar, bir manevra apronu ve atölyelerle yakıt depoları olması gereken daha küçük bir bina sırası yer alıyordu. Denizin yakınındaki uzak uçta herhalde serin esintileri almaları için yarım düzine küçük villa inşa edilmişti. Dexter bunların uçak mürettebatıyla bakım personeline ait olması gerektiğini düşündü. Havaalanına giriş ve çıkış için tek yol zincirli çitin içine geçirilmiş tek bir çelik kapıydı. Kapının yakınında bir nöbetçi kulübesi yoktu ama kenarda gözüken bir takım direklerle çarklar kapının elektrikle çalıştığını ve ancak belli bir sinyal aygıtının komutuyla açılabileceğini gösteriyordu. Saat 5:30'da havaalanında hiçbir hareket yoktu. Şeridin kalan 1/3'ü köye aitti. Burası dağın yamacından itibaren uzayan ve yine jilet keskinliğindeki tellerle bezeli bir başka çitli havaalanından ayrılmıştı. Köylülerin havaalanına girmelerine veya yaklaşmalarına belli ki izin verilmiyordu. Tren rayına vurulan demir çubuğun tangırtısı 1 dakika sonra durdu ve köy canlandı. Dexter kırık beyaz pantolonlarla gömlekler giymiş olan ve ayaklarında bez espadriller bulunan ilk kişilerin minik kulübe gruplarından çıkarak umumi tuvaletlerin yolunu tuttuklarını gördü. Hepsi toplandıklarında Dexter sayılarının 1200 kadar olduğunu tahmin etti. Köyün işlerine bakan ve tarlalara çalışmaya gitmeyecek olan bazı personel olduğu anlaşılıyordu. Dexter onların önü açık derme çatma mutfaklarda ekmek ve yulaf çorbasına ibaret sabah kahvaltısını hazırladıklarını gördü. Ayaklar üstüne oturan uzun tahtalardan oluşturulmuş masalarla sıralar yemekhaneleri oluşturuyordu. Tepelerindeki palmiye yapraklarından örülü siperler işçileri seyrek yağmurlardan ama daha çok güneşin sert ışınlarından koruma amaçlıydı. Tren rayına indirilen ikinci darbenin arkasından tarla işçileri çorba kaseleriyle yarım somun ekmeklerini alarak yemek üzere oturdular. Görünürde bahçe, dükkan, kadın, çocuk veya okul yoktu. Burası gerçek bir köy değil, bir çalışma kampıydı. Kalan yapılar bir yiyecek deposu, bir giysi ve yatak deposu, bitişiğinde papazın eviyle bir kiliseydi. İşlevsel bir yerdi burası. Çalışılacak, karın doyurulacak, uyunulacak ve kurtulmak için dua edilecek bir yer. Havaalanının dağ yamacı zincirli çit ve deniz arasında hapsolmuş bir dikdörtgen oluşu gibi köy de öyleydi. Ama arada bir fark vardı. Delik deşik bir patika bütün dağ sırasındaki tek geçitten zigzaklar çevirerek aşağı iniyordu. Bu cumhuriyetin kalan kısmı ve çiftlik arasında kara yoluyla biricik bağlantıyı oluşturuyordu. Burasının ağır kamyonlar için elverişli olmadığı ortadaydı. Dexter benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi ağır ikmalin nasıl yapıldığını merak ediyordu. Ortalık daha fazla aydınlanıp görünürlük artınca bunun nasıl olduğunu keşfetti. Görüşünün en ucunda sabah sisinin şimdilik gözden gizlediği malikanenin 3. bölümü yer alıyordu. Bunun sonundaki duvarlarla çevrili 5 dönümlük binalar topluluğu. Dexter eski Sırp gangsterinin yaşadığı harikulade malikanenin burada bulunduğunu havadan aldığı fotoğraflardan biliyordu. Bu bölümde ayrıca konuklar ve yüksek düzeyli personel için yarım düzine villa, bakımlı çim alanı, çiçek tarhları, fidanlıklar vardı. 4.5 metrelik koruma duvarının iç yüzünde ise hizmetkarlar, çarşaf, yastık yüzü, battaniye gibi yatak çamaşırları, yiyecek ve içecek için duvara yaslanmış kulübelerle depolar bulunuyordu. Dexter'ın fotoğraflarıyla maketinde dev duvar da yarım bir kenarından ötekine kadar uzanıyordu. Arazi ise bu noktada aşağıdaki kayaları döven denizin en az 15 metre yukarısındaydı. Mıcırlı bir yolun ucundaki çift kanatlı dev kapı orta yerinde duvarın öte yanına açılıyordu. Duvarın iç tarafında kapı açma mekanizmasını denetleyen bir nöbetçi kulübesi bulunuyor, duvarın iç yüzünü izleyen bir korkuluk ise silahlı nöbetçilerin duvar boyunca devriye gezmelerini mümkün kılıyordu. Dexter'ın hemen altındaki zincirli çitle 2 mili geçen bir uzaklıktaki duvar arasındaki bütün arazi yiyecek üreten çiftlikti. Ortalık daha fazla aydınlanınca Dexter fotoğraflarının ona anlattığının doğrulandığını gördü. Çiftlik kalenin içindeki topluluğun gereksindiği hemen her şeyi üretiyordu. Otlayan sığır ve koyun sürüleri görülüyordu. Barakalarda da mutlaka domuzlar ve kümes hayvanları vardı. Tahılların, taneli sebzelerin, bakliyatın, patates gibi yumrulu köklerin yetiştirildiği tarlalar vardı. Meyve bahçelerinde 10 çeşit meyve yetişiyordu. Açıkta veya polietilen kubbelerin altında dönümlerle salata ve sebze tarlası yer alıyordu. Dexter Çiftliğin akla gelebilecek her türlü salata ve meyve, ayrıca et, tereyağı, yumurta, peynir, sıvı yağ, ekmek, kırmızı şarap ürettiğini tahmin ediyordu. Tarlalarla meyve bahçelerinde depolarla tahıl ambarları, araç gereç depoları, hayvanların kesildiği, tahılların öğütüldüğü, ekmek pişirildiği ve üzümlerin suyunun çıkarıldığı tesisler vardı. Sağında, yarın kıyısında, aynı zamanda da çiftlik arazisinin içinde nöbetçiler için bir dizi küçük baraka, amirlerine bir düzine kadar iyi durumda bulunan şale ve bir ya da iki atölye vardı. Solunda, yine yarın kıyısında ve çiftlik arazisinin içinde üç büyük ardiye ve pırıl pırıl alüminyumdan yakıt deposu vardı. Yarın hemen kenarında ise iki büyük vinç veya maçuna dikkati çekiyordu. Bu da sorunlardan birini açıklıyordu. Ağır yükler deniz yoluyla geliyor, aşağıdaki gemiden güvertenin 12 metre kadar yukarısındaki depolama tesislerine yükseltiliyor veya pompalanıyordu. İşçiler sabah kahvaltılarını bitirince demir çubuğun tekrar dikey asılı raya çarptığı duyuldu. Bu kez farklı tepkiler gösterildi. Kıyının daha yukarısında sağdaki barakalarından üniformalı nöbetçiler dışarı fırladılar. Bir tanesi sessiz bir düdüğü dudaklarına götürdü. Dexter gerçi bir şey duymadı ama bir düzine Doberman çağrıya yanıt vererek çiftlik arazisinden koşarak geldiler ve barakaların yanındaki çitle çevrili bölüme girdiler. 24 saattir bir şey yemedikleri belli oluyordu. Oraya dizili çiğ sakatatla tepeleme dolu kaplara saldırdılar ve etleri paraladılar. Bu da her gün batımında neler olduğunu Dexter'a anlatıyordu. Bütün personel ile işçiler barınaklarına kapatıldıktan sonra köpekler 3000 dönümlük çiftlik arazisinde avlanmaları ve dolaşmaları için salıveriliyordu. Buzağılara, koyunlara ve domuzlara ilişmemeleri için eğitilmişlerdi. Ama araziye hırsızlık amacıyla giren birinin hayatta kalması olanaksızdı. Köpekler bir adamın tek başına mücadele edemeyeceği kadar kalabalıktılar. Malikaneye gece girilemezdi. Dexter çalıların o kadar derinine gömülmüştü ki aşağıdan dağların zirveleri üzerinde gözlerini gezdiren biri dürbün merceklerinden yansıyan ışığı göremeyeceği gibi kamuflaj giysileri içinde hareketsiz duran adamı da fark edemezdi. Saat 6:30'da tarlalar en sonunda güvenli olunca demirin tangırtısı tarım işçilerini göreve çağırdı. Köyü çiftlikten ayıran yüksek kapıya doğru grup halinde yöneldiler. Bu kapı havaalanıyla malikane arasındakinden daha karmaşık bir mekanizma içeriyordu. İki kanat halinde içerideki tarım arazilerine açılıyordu. Kapının öte yanında 5 masa, bunların arkasında da muhafızlar vardı. Bunların arkalarında daha başka muhafızlar da vardı. İşçiler 5 sıra oluşturdular. Bağırarak verilen bir komut üzerine ayaklarını sürüyerek ilerlediler. Sıranın başındaki her işçi masanın üzerine eğilerek kimliğini belirtmek üzere oturan görevliye boynunda asılı bir metal parçasını gösterdi. Metal parçasının üstündeki numara kontrol edildi ve bir veri tabanına yazıldı. İşçiler numaralarının tipine göre doğru sıraya girmiş olmalılardı ki geçmeleri işaret edildikten sonra bu kez masaların ötesindeki bir ustabaşıya başvurdular. Yaklaşık 100 kişilik gruplar halinde görevlerinin başına giderken sadece çalışmaları için gereksindikleri gereçleri almak üzere bir dizi barakaya uğradılar. İşçilerden bazıları tarlalara, bazıları meyve bahçelerine ya da hayvanların bakımına, değirmene, mezbahaya veya dev bostana yönlendirildiler. Dev çiftlik Dexter'ın gözleri önünde hayata geçti. Fakat güvenlik hiç gevşemedi. Köy en sonunda boşalınca çift kanatlı kapı kapandı ve görevliler görev yerlerine dağıldılar. Dexter dikkatini güvenlik üzerinde yoğunlaştırdı ve bunu alt etmek için uygun bir fırsat araştırmaya koyuldu. Albay Moreno ellerinde yabancıların pasaportlarıyla yolladığı iki adamından haber aldığında sabah saatleri bir hayli ilerlemişti. Doğudaki Fransız Guyana'sının başkenti Cayenne'de yetkililer vakit kaybetmemişlerdi. Suçsuz üç balıkçının sırf motorları denizin ortasında arıza yaptı diye gözaltına alınması, ayrıca 5 teknisyenin de sebepsiz yere alıkonulması hiç hoşlarına gitmemişti. Fransız pasaportlarının 8'i de %100 gerçek olarak nitelendi ve sahiplerinin hemen salıverilip evlerine gönderilmesi için acele bir talepte bulunuldu. Para Mirabo'daki Hollanda elçiliği de iki vatandaşının pasaportunu ve vizelerini onayladı. İspanya konsolosluğu gerçi kapalıydı ama Albay Merona CIA'nin adamı tarafından kaçağın yaklaşık 1.72 boyunda olmasına karşın İspanyol'un boyunun 1.80'in üstünde olduğuna dair bilgilendirildi. Geriye sadece Londra'dan gelen ve şu sırada nerede olduğu bilinmeyen Bay Henry Nash kalıyordu. gizli polis şefi Cayenne'deki adamına geri dönmesini, Parbo'dakini ise tüm oto kiralama şirketlerine başvurarak Londralı'nın nasıl bir araba kiraladığını ve plaka numarasını öğrenmesini emretti. Vakit öğleye yaklaşırken tepelerdeki sıcak dayanılmaz olmuştu. Hiç kıpırdamayan gözcünün yüzünün birkaç santim ötesinde bir yumurtayı pişirecek kadar sıcak, taşların üstünde yürüyen kırmızı yeleli bir kertenkele yabancıya durup baktı. O yönden kendisine bir tehlike gelmeyeceğine kanaat getirince de yoluna devam etti. Yarın tepesindeki maçunalarda hummalı bir hareket göze çarpıyordu. Güçlü kuvvetli dört genç adam 9 metrelik bir alüminyum devriye teknesini bir Land Rover'ın arkasına yuvarladılar ve cipe bağladılar. Land Rover tekneyi bir benzin pompasının başına çekti ve tekneye orada benzin ikmali yapıldı. Tekne pekala da bir gezi botu sanılabilirdi, ortasına monte edilmiş 30'luk makineli olmasa. Tekne denize indirilmeye hazır olunca maçunalardan birinin altına çekildi. Dikdörtgen bir kafese asılı 4 destek kayışı sağlam 4 çelik takozla son buluyordu. Bunlar tekne gövdesini sağlam noktalarına tutturuldu. Mürettebatın bindiği devriye teknesi tabanın üstünden kaldırıldı ve denize doğru yaylandırıldı. Ve yavaş yavaş aşağı indirildi. Dexter teknenin gözden kaybolduğunu gördü. Dakikalar sonra onu denizin açığında gördü. Görevliler 2 balık ve 5 istakoz kapanını yukarı çekip boşalttılar. Onları yine denize attıktan sonra da devriye görevlerini sürdürdüler. Dexter hayat veren 2 iksirin yokluğunda karşısındaki her şeyin yok olacağını fark etmişti. Bunlardan biri rıhtımdaki ambarın arkasındaki jeneratör düzeneğini çalıştıran benzindi. Jeneratör elektriği üretiyor, elektrik ise kapıların açılışından bütün makinelere ve ışığa varıncaya kadar malikanedeki bütün aletleri, motorları çalıştırıyordu. Diğer iksir suydu, taze, temiz ve berrak, sınırsız bir su. Bu suyun kaynağı havadan çektiği fotoğraflarda gördüğü üzere dağdan inen nehirdi. Bu nehir şimdi aşağısında ve biraz solundaydı. Karanın içerilerindeki yağmur ormanında yol aldıktan sonra dağın yamacından fışkırıyordu. Yarımadanın 6 metre yükseğinde dünya yüzüne çıkıyor, birkaç kaya kümesinin üzerinden boşandıktan sonra belli ki onun için oluşturulmuş beton duvarlı bir kanala giriyordu. İnsanoğlu bu noktadan sonra görevi doğadan devir alıyordu. Çiftlik arazisine ulaşmak için gözlemcinin altındaki uçak pistinin altından geçmek gerekiyordu. İnşa edildiği sıralarda uçak pistinin altından belli ki güçlü su kanalları geçirilmişti. Diğer yanda uçak pistinin altından çıkan su zincirli çitin altından da geçiyordu. Dexter burada geçit vermeyen bir ızgara bulunduğundan şüphe etmiyordu. Böyle bir kafes olmasa her isteyen havaalanından nehre girebilir, çitin altından geçebilir ve köpeklerden kaçmak için kanalla akarsudan yararlanabilirdi. Savunmanın planını yapan kimse buna asla izin vermezdi. O sabah Dexter'ın kartal yuvasının hemen altında 2 şey oldu. Hofker bin hangardan gün ışığına çekildi. Dexter Sırp'ın uçakla bir yere gitmeye hazırlanmasından korktu. Ama sadece yer açmak için hangardan çıkarılmıştı. Arkadan trafik polislerinin trafik akışını denetlemek için yararlandıkları türden küçük bir helikopter ortaya çıktı. Gerektiği takdirde kaya yüzünün sadece birkaç santim yukarısında durabilirdi. Ki bu durumda Dexter'ın fark edilmemek için görünmez olması gerekirdi. Neyse ki motoru elden geçirilirken rotorları katlı duran helikopter Dexter'ın altında kaldı. Diğer olay da bir motosikletin çiftlikten elektrikli kapının başına gelmesiydi. Kapıyı açmak için bir sinyal aygıtı kullanan motosikletli adam içeri girdi. Aprondaki makinistleri eliyle selamladı ve pistin altından nehrin çıktığı noktaya geldi. Motosikleti durdurdu, arkadan bir hasır sepet çıkardı ve akan suya bakışını dikti. Sonra suya birkaç tavuk leşi fırlattı. Bunu uçak pistinin akıntıya karşı yanında yaptı. Sonra pistin diğer yanına geçti ve yine suyun içine baktı. Leşler akıntı tarafından sürüklenerek sudaki ızgaraya dayanmış olmalıydılar. Dağın yamacıyla ızgaranın arasında her ne varsa bu etobur bir yaratıktı. Bu bölgede et yiyen bir tek tatlı su canlısı Dexter'ın aklına gelebiliyordu. Piranha. Tavukları yiyebildiğine göre yüzen insanları da yerdi. Bu durumda burası 300 metre uzunluğunda bir piranha havuzuydu. Nehir dikenli çitten sonra malikane içinde yol alarak bir dizi sulama kanalını besliyordu. Yerin altındaki başka bağlantılar suyun bir kısmını işçilerin köyüne, villalara, barakalara ve patronun malikanesine yönlendirecekti. Kalan su her yere dağıldıktan sonra pistin çiftlik ucuna doğru kıvrılıyor ve orada yarın kıyısından çağlayan gibi denize dökülüyordu. Öğleden sonranın ilk saatlerinde sıcak ağır ve boğucu bir yorgan gibi toprağın üzerine çökmüştü. İşçiler sabahın 7'sinden 12'ye kadar çalışmışlardı. Bundan sonra gölgeli bir köşe bulup küçük torbalarını getirdikleri yiyeceği yemelerine izin verildi. Çalışma gününün saat 16 ile 19 arasındaki son 3 saatinden önce saat 16'ya kadar yatıp dinlenmelerine müsaade ediliyordu. Dexter'da soluk soluğa yatarken bir metre kadar ötesinde sıcağı umursamayarak güneşlenen semenleri gözlüyordu. Bu arada ferahlamak uğruna değerli suyun litrelerini ağzına boşaltmamak için kendini güç tutuyordu. Keyif bir yana vücudunun susuz kalmaması için su tüketiminin itinayla sınırlanması gerektiğinin farkındaydı. Saat 16'da demir rayın tınlaması işçilere tarlalarla ambarlara dönme zamanının geldiğini hatırlattı. Uçurumun kenarına sürünen Dexter kaba pamuklu gömlekle pantolon giymiş, koyu kahverengi yüzleri hasır sombreroların altında gizli işçilerin örnek çiftliği yaban otlarından temizlemek için yine çapalarla yola düzüldüklerini gördü. Dipnot, sombrero, Meksikalı erkeklerin giydikleri kıvrık, geniş kenarlı ve yüksek tepeli şapka. Solunda harap görünümlü bir kamyonet arkasını denize çevirdikten sonra maçunaların arasındaki boşlukta durdu. Kanlı tulumlu bir işçi aracın arkasından oluk vazifesi yapacak uzun bir çelik kap çıkardı. Bunu kamyonetin yukarıya doğru açılan kapısına iliştirdi ve bir yabayla çelik kaydıran üstüne bir şeyler çekmeye koyuldu. Bu cisimler her neyse kayıp denize düşüyordu. Dexter dürbününün odağını ayarladı, bir sonraki yaba oyunu ele verdi. Denize kaydırılan şey boğanın kafasının hala bağlı bulunduğu kara bir posttu. New York'ta fotoğrafları incelerken yarlarda güzeli mavi denize ulaşılmasını sağlayacak hiçbir yol olmadığına dikkat etmişti. Ne basamaklar vardı, ne dalış yapılmasını sağlayacak platform, ne demirlemiş tekne ne de iskele. Şimdi et parçalarının suya düşüşünü seyrederken bunun nedenini anlıyordu. Bütün yarımadanın etrafındaki su çekiç kafalı, kaplan ve büyük beyaz köpek balıklarıyla kaynıyordu. Orada yüzen bir balık dışındaki bir canlının 1-2 dakikadan fazla hayatta kalmasının olanağı yoktu. Aşağı yukarı o dakikalarda Surinam sınırının ötesindeki adamı Albay Moreno'yu cep telefonundan aradı. Nash adındaki İngiliz arabasını küçük bir özel şirketten kiralamış, izinin bulunması o yüzden o kadar zaman almıştı. Fakat sonunda gereken öğrenilmişti. Araba küçük bir Ford'tu. Adam plaka numarasını Moreno'ya yazdırdı. Tropik bölgelerde gün batımı ve karanlık inanılmaz bir hızla gelir. Güneş Dexter'ın arkasından bir saat önce geçmiş ve biraz ferahlık sağlamıştı. Gözcü çiftlik işçilerinin yorgun ayaklarını sürüyerek dönüşlerini seyrediyordu şimdi. Gereçlerini teslim ettiler. 200'er kişilik 5 sıra çift kanatlı kapıda tek tek denetlendi. Köye dönerek tarlalara gitmemiş olan 200 arkadaşlarına katıldılar. Villalarla barakalarda ilk ışıklar yanmaya başladı. Üçgenin uzak ucunda beyaz bir parıltı Sırbın malikanesinin projektörlerle aydınlatıldığını ortaya koyuyordu. Havaalanındaki makinistler de işi tatil ettiler ve pistin uzak ucundaki villalarına gitmek üzere mopedlerine atladılar. Her taraf kapatılıp kilitlendikten sonra dobermanlar salıverildi. Dünya 6 Eylül'le vedalaştı ve kelle avcısı uçurumdan aşağıya inmeye hazırlandı.